Ayrım 9. Milat İhsan Kaplan. Sayfa 164. 31 Aralık 1998 Perşembe. 23. İstanbul. Kutlamalar için dışarı çıkmak istemediğinden emin misin? Sofia dönüp gülerek baktı Joseph'a. Bu kadar enerjiyi nereden bulduğunu anlayamıyorum doktor. Bütün gün şehri gezerken yürümekten ayakların şişmedi mi? Nasıl istersen Sophie, ben kutlamaları görmek istiyorum. Ben de odamda kalıp dinlenmek istiyorum. Sakıncası var mı? Kesinlikle yok. Öyleyse sana şimdiden mutlu yıllar. Sana da Joseph, mutlu yıllar. Arkasını dönüp pencereden manzaraya bakmaya devam etti Sophia. Üzerinde siyah boğazlı bir bluz, turkuaz renkli, uca doğru yanlara biraz açılan sade ve uzun bir etek vardı. Saçlarını başının üstünde toplayıp kurşun kalemle tutturmuştu. Ellerini karnının altında bir azize gibi bağlamış halde tarihi Topkapı Yarımadası'na bakıyordu. Işıklı minareler şehre olan hakimiyetleri tüm ihtişamlarıyla sergiliyordu. Fatih tarafından 520 sene önce yaptırılan Topkapı Sarayı'nın gözcü kulesi, gecenin karanlığında parlayan safir sarısı ışıklarıyla bir takvim yılı daha yaşlanmayı bekliyordu. Ayasofya'nın muhteşem kubbesini çevreleyen dört minarenin karşısındaki Sultanahmet Camii'nin altı minaresi gökyüzüne uzanarak senfoniyi tamamlıyordu. Sofia karşısındaki manzaranın büyüsüne kapılmış halde ve sessizce geçirdiği son bir yılı düşünüyordu. Joseph çıkmadan önce dönüp Sofia'ya bir kez daha baktı. Kapıyı arkasından usulca çektikten sonra koridorda birkaç adım atıp 508 numaralı odanın önüne geldi ve cebinden anahtarını çıkararak kapıyı açtı. Hızlı adımlarla odayı kat edip büyük aynanın önündeki masanın üstünden fotoğraf makinesini aldı. Sonra ani bir kararla banyoya girerek ellerini ve yüzünü yıkadı. Bütün gün yürümüş olmasına rağmen yorgun değildi. O gece kendini hiç olmadığı kadar iyi hissediyordu. Aynaya bakarak sol elinin parmaklarıyla gözlerinin altını kontrol etti. Yüzündeki çizgilerden birkaçı neredeyse silinmişti. İyiydi. Son 3 aydır hafıza kaybı nöbeti geçirmemişti. Öyleyse kayıt cihazını yanına alması anlamsızdı. Ne de olsa artık kendi aklının dışında başkalarının düşüncelerinde bile gezinebiliyordu. Hatırlamak onun için basit bir şeydi. Dizinin altına kadar inen siyah paltosunu elbise dolabından çıkarıp giydi. Yatağa oturarak botlarının bağcıklarını sıkılaştırdı. Fotoğraf makinesini boynuna astıktan sonra kapıya yöneldi. Cüzdanını, telefonunu ve anahtarını son bir kez kontrol ederek kapıyı arkasından kapattı. Asansöre binip lobiye indi. Lobi ile aynı katta bulunan yanıp sönen ışıklar, renkli balonlar ve kartondan yapılma Noel babalarla süslenmiş restoran, yeni yılı bekleyen insanlarla doluydu. The Marmara Oteli'nden çıkıp Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Yılbaşı kutlamaları için gelen binlerce insan soğuk havaya rağmen meydanı doldurmuştu. İstiklal Caddesi'nin başındaki büfelere kadar zorlanarak yürüdü. Oradaki kalabalığın içinden sıyrılıp Fransız konsolosluğunun önünde birkaç dakika oyalandı. Havada dondurucu bir ayaz olsa da sert esen poyraz birbirine yapışmış halde duran insanların arasına sızamıyordu. Öyle bir yerde rahat nefes almak bile güçtü. Daha sakin bir yer bulmak istiyordu. Beyaz ışıklarla süslenmiş caddenin aşağısına doğru küçük adımlarla ilerlemeye başladı. Sıfırlama 23.55. İstiklal Caddesi'nin son bölümünde yer alan 274 yıllık Saint Antoine Kilisesi'nin önüne kadar gelmiş ama 10 dakikalık yürüme mesafesini üzerine doğru akan insan zilini aşarak kat etmesi 45 dakikayı bulmuştu. Zorlanarak yanından geçtiği yüzlerce insanın konuşmaları, bağırarak söyledikleri şarkılar tüm enerjisini alıp götürmeye yetmiş, yılbaşı gecesini eziyete dönüştürmüştü. Joseph yine de halinden memnun görünüyordu. Caddenin o kısımları meydana yakın tarafına kıyasla çok daha sakindi. Kilisenin 4 yapraklı yonca şekilleriyle süslenmiş yeşil demir kapısının önünde beklemeye başladı. Pantolonunun cebinden Halil'in hediye ettiği gümüş köstekli saati çıkartıp baktı. Yılbaşına 5 dakika kalmıştı. Paltosunun düğmelerini açıp boynundaki fotoğraf makinesini kılıfından çıkardı. Kiliseye arkasını dönerek 11 adım kadar uzaklaştı. Caddenin ortasından geçen tarihi tramvay yolunun raylarının arasında duruyordu şimdi. Önünden akıp giden kalabalığın seyrelmesini birkaç dakika beklerken turkuaz pencerelerine vuran beyaz ışıkla parıldayan kiliseyi seyretti. Yere çömeli fotoğraf makinesini iki eliyle kavradı. Merceği odaklayıp uygun açıyı yakalamaya çalışırken insanların bağırışlarını duydu. Üç genç kız heyecanla caddenin yukarısına doğru koşmaya başladı. Türkçe bilmese de etraftaki insanların 1999 senesi için ondan geriye doğru saydığını anlayabiliyordu. Onları aldırmadan çekeceği resme odaklanmaya çalıştı. Makinenin deklanşörüne bastığı anda Büyük Katolik Kilisesi'nin çanı çalmaya başladı. Başını sağa çevirince siyah beyaz bir resmin içinden fırlayarak çıkar gibi hızla üzerine doğru gelen kırmızı tramvayı gördü. Anlık bir şokla ne yapacağını şaşırdı ve cenin şeklini alarak kapandı. İçinden geçip giden hayali tramvay onu alıp yüzyıllar öncesindeki bir zamana taşımıştı sanki. Tüm algısı allak bullak oldu bir anda. Renkler bir kez daha silinmişti. Siyah beyaz bir filmin içine tepeden atılmış, 2000 yıl öncesine ait kayıp bir karakter gibi şaşkın ve çömeldiği yerde donup kalmış halde etrafına bakıyordu. Sonra hareketlerini tam denetleyemeden doğrulup ayağa kalktı. Önünden geçen insanlara çarparak demir kapıya kadar yürüdü. Parmaklıklara tutuldu ve korku içinde beklemeye başladı. Demirlerin arasından Saint-Antoine Kilisesi'nin avlusu, onun 20 metre uzağındaysa 5 metre yüksekliğindeki çift kanatlı ahşap kapısını görüyordu. Kapının yine 5 metre kadar üzerinde 2 metre çapında işlemeli beyaz mermerle çevrelenmiş, turkuaz renkli ve 16 yapraklı çiçek şeklinde işlenmiş büyük bir pencere vardı. Buz gibi esen Poyraz, hareketsiz kalan Joseph'in vücut sıcaklığının giderek düşmesine neden oluyordu. Kulakları, burnu, elleri ve ayakları donuyordu sanki. Kan şekeri süratle düşerken baygınlıkla uyanıklık arasındaki çizgi de gidip geliyordu. Zihni algılarına hükmedemeyecek hale gelmişti. Beyninin içindeki transmitterler yoğun bir elektrik akımına maruz kalmış şaşkın örümcekler gibi titreşmekten başka şeye işe yaramıyordu. Tüm reseptörleri geçirdiği travmayla sarsılarak eski verileri hafızasında tek bir şey kalmayıncaya kadar üzerlerinden atıyordu. Zaman kavramı Joseph'in aklından silinip gitti. Kapıldığı heyecan nedeniyle sürekli adrenalin salgılıyor, damarları gitgide kasılıyordu. Gözlerinin içi yanmaya başladı. İrislerinin etrafındaki kılcal damarlar beyninden gelen sinyallerle baraj kapakları patlamış bir nehrin çağlaması gibi kan pompalıyordu. Göz bebekleri yerlerinden fırlayacak gibiydi. Öylece donup kalmıştı. Kontrol altına alamayacağı kadar kötü bir nöbet geçiriyordu. Tüm vücudu demir gibi kasılmıştı. Sıktığı yumruğunun içinden avuçlarına batan tırnaklarını hissetmiyordu bile. Boğazından akan soğuk nefesle bir an için kendine gelir gibi oldu. Öne doğru iyice eğilip kesik soluklar almaya başladı. Kalbinin ritmi o kadar yavaşlamıştı ki yeniden normale dönmesi için birkaç dakika o şekilde nefes alması gerekti. Biraz toparlanınca nerede olduğunu sorgulamaya başladı. Hangi senedeydi? Tüm anlamlar aklının içinde yitip gitmişti. Arkasını dönüp anlamsız gözlere caddeye baktı. Bir adım gerileyerek sırtını kilisenin demir kapısına dayadı. Tüm o kalabalık nereye yürüyordu? Ağızlarındaki garip düdükleri üfleyen, başlarındaki komik şapkalarla avaz avaza şarkı söyleyen insanlar da kimdi? Herkes neden o kadar tuhaf davranıyordu? Tüm bu sorular aklından saniyeler içinde akıp gitti. Sirk çadırının ortasına düşmüş şaşkın bir maymun gibi bakıyordu etrafındakilere. Zihni etrafında olan biten şeylere bir anlam vermek için var gücüyle zorluyordu kendini. Sorulabilecek bütün soruları sormuştu neredeyse, sıra cevaplara gelmişti. Ne yapması gerektiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Siyah deri ceket giymiş sert bakışlı 30'lu yaşlarının başında gibi görünen iki adamın caddeye açılan sokağın köşesinde hareketlenip ona doğru yaklaştığını gördü. Adamlar Joseph'in yanına gelip durdu. Orta boylu ve siyah saçlı olan Türkçe konuşarak sordu.
İyi misin arkadaşım?
Joseph yanıt vermeyince diğer arkadaşına
turist galiba bu dedi.
Sert bakışlı olan Joseph'in kolunu tutarak kabaca sarstı.
Turist misin sen?
Joseph tepesine dikilen iki adamın konuştuklarını anlamıyordu. Hissettiği korku giderek artmaya başlamıştı. Biri elini arka cebine götürünce kendisine zarar verebileceğini düşünerek karnına sıkı bir yumruk gömdü ve koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran adam midesini tutarak yerinde kala kalmıştı. Diğeri Joseph'in arkasından koşmaya başladı.
Dur kaçma polis!
İstiklal Caddesi'nin iki yanındaki eğlence yerlerinden yükselen sesler Joseph'in kulaklarında çınlıyordu. Yoluna çıkanları iterek üçlü beşli sıralar halinde yürüyen grupları yararak ilerliyordu. Çarptığı insanlardan bazısı arkasından küfrediyordu. Öyle bir kalabalık içinde adım atmak bile çok güçtü. Galatasaray Lisesi'ne kadar koştu. Orada dönüp arkasına bakınca kalabalığın içinde kaybolduğunu anladı. Daha yavaş bir tempoda yürümeye devam etti. Neden kaçtığını ya da neden takip edildiğini, nerede ya da hangi zamanda olduğunu bilmiyordu. Aklı sağlıklı çalışamayacak kadar karışıktı. Atlas pasajının önünde durup arkasını döndü ve kalabalığın ilerisinden hızlı adımlarla ona doğru yürüyen birkaç adam gördü. İleride gözüne kestirdiği ara sokağa doğru hızla ilerledi. Gazeteci Erol Dernek sokağına kadar zorlanarak geldikten sonra tekrar koşmaya başladı. Yanından geçtiği yüzlerce insan yorgunluğunu iyice körüklüyordu. Kafasının içi anlamlandıramadığı bir sürü sesle dolmuştu. O şekilde koşmaya devam ederse birkaç dakika içinde yığılıp kalabilirdi. Başka bir sokağa sapıp iyice sersemlemiş halde tükenmeye yük tutan enerjisini zorlayarak 300 metre daha ilerledi ve sıra Selviler Caddesi'ne çıktı. Caddelerdeki araç trafiği tam bir kaosa dönüşmüştü. The Marmara Oteli'nin önüne geldiğinde orada kaldığını hatırlayabilse her şey daha kolay olacaktı. Meydandaki kalabalık biraz dağılmıştı. Gümüşsuyu Caddesi'nden aşağıya doğru inmeye başladı. Şiddetini artıran lodos yüzünden gazeteler, konfetiler havada uçuşuyordu. Joseph kıvrılarak denize doğru inen caddenin kaldırımlarından aşağıya doğru kendini bırakmış halde yürüyordu. Aklında tek bir düşünce bile kalmamıştı artık. Nefes alıp verirken zorlanıyor, nereye gitmek için bu kadar çabaladığını sorgulayamıyordu. Rüzgarın insafına kalmış, sürüklenen harap olmuş bir yelkenli gibiydi. Sığınabileceği güvenli ve sakin bir liman arıyordu. İnönü Stadı'nın karşısında durdu. Aklında ilk şekillenen imge yapının bir arenaya benzemesiydi. Arkasını dönünce koyu bir karanlığa bürünmüş olan İstanbul Boğazı'nın sularını gördü. Karşı kıyıdaki ışıklar göz alıcı parlaklıklarıyla denize yansıyordu. Karşıya geçti. İçindeki his onu denize çıkarmıştı. Henüz 7 saat önce Halil ve Sofya ile orada çay içtiklerini elbette ki hatırlamıyordu. Dönüp Dolmabahçe Sarayı'nın ihtişamlı saat kulesine baktı. Aklı yeni doğmuş bir bebeğin gibi çalışıyordu. Gördüğü her şeyi anlamlandırmaya uğraşıyor ama çoğunda başarılı olamıyordu. Deniz kenarına kadar yürüyüp zifir karasına bulanmış suların üstüne dans eden asi dalgaları izledi. Karanlık dalgalara kendini bırakmak, yok olmak istiyordu. Beton rıhtıma oturup ayaklarını aşağıya sarkıttı ve ne yapması gerektiğini düşünmeye başladı. Onun için her şey yaşanan andan ibaretti. Her ne oluyorsa andaydı. Ne yapacaktı? Nereye gidecekti? Düşünce bir problem bulunduğunda verilen cevapların tüm işlemidir. Murphy Gardner, Personality, 1947. 1 Ocak 1999 Cuma, 05:33, İstanbul. Soğuktan kemikleri sızlıyordu. 4,5 saattir yalnız başına oturan yabancıyı umursayan yoktu. Saatlerdir hipnoz altında kalmış gibi yarı uyur yarı uyanık halde düşünmemeye çalışarak beklemişti. Beyninin tüm sistemi altüst olmuş, sanki her şeyi beklemeye almıştı. Kıyıya demirlemiş bir tekne gibi öylece duruyordu. Tan Maçka Parkı'nın arkasından ağarmaya başladı. Boğazın karşı yakasındaki yalancı ışıkların ardında gizlenen karanlık, maviye boyanarak ağır ağır aydınlanıyordu. 20 metre güneydoğusundaki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden sabah ezanı duyulmaya başladı. Duygu yüklü ezan sesi güne merhaba demeye hazırlanan martıların neşeli çığlıklarına karışıyordu. Yakındaki diğer camilerden yükselen sesler kanon halini almış, bir harmoni içerisinde sabahın kör aydınlığında dalga dalga İstanbul'a yayılıyordu. Duyduklarından çok etkilenmişti. İçini titreten soğuk, damarlarından akan kanın hızlanmasıyla bir nebze de olsa dağılıyordu. Ayağa kalkıp camiye doğru yürüdü. Barok mimarisine sahip tek şerefeli iki ince minaresi boğazın kıyısından göğe doğru uzanan, süslemeleriyle bir tavus kuşunu andıran 144 yaşındaki caminin önünde durup dinlemeye devam etti. Cami neredeyse tüm cephesini kaplayan atnalı şeklindeki koyu renk camlı 5 penceresiyle mükemmel görünüyordu. Mermere oyulmuş her ince detayı içinde kaybolunabilecek güzellikteydi. bahçe kapısına doğru yönelip bir an içeri girmeyi düşündü. Belli ki bu bir çağrıydı. İçini saran korku ve umutsuzluk, hüzünlü bir kum tanesinin rüzgara karışıp savrulması gibi parça parça yok oluyordu. Ezan sesinin kesilmesiyle birlikte fikrini değiştirip yüzünü inin üst tadına döndü. Olduğu yerde titriyordu. Yeni yılın bu ilk sabahında sokaklarda kimse kalmamıştı. Nereye gittiğini düşünmeden yürüyerek caddenin karşısına geçti. Stadın deniz tarafındaki kapısının önünde durup nedensizce beklemeye başladı. Paltosunun iç ceplerini karıştırdı, cüzdanını eline alıp incelerken resminin olduğu iki tane kart buldu. Cep telefonunu keşfetmeye çalışarak kurcaladı. Tuşlara gelişi güzel basarken son aranan numaralardan Halil'i aramıştı. Elinde tuttuğu cihazdan gelen konuşmayı duyunca şaşırarak kulağına götürdü. ''Joseph'' diye sesleniyordu Halil, iyi misin? İsmi Joseph idi. Beyni yeniden birleştirmek zorunda olduğu yapbozun ilk parçasını yerine koymuştu. Yanıt alamayan Halil sesini biraz daha yükseltti. ''Alo Joseph, iyi misin?'' Joseph cevap vermeden dinliyordu, ne diyeceğini bilemiyordu. ''Kardeşim, ses ver!'' Kardeşi miydi konuştu? ''Sen kimsin?'' dedi. ''Ben Halil, hatırlamadın mı?'' ''Hayır, ben...'' Joseph'in yeni bir krizine tanık olduğunu anlayan Halil ne yapacağını biliyordu. ''Dostum'' dedi, ''şimdi beni iyi dinle. Senin çok yakın bir arkadaşınım. Sana zarar gelmesini istemeyen çok yakın biriyim, tamam mı?''
''Tamam.
Şimdi bana etrafında neler olduğunu söylersen nerede olduğunu anlayabilirim. Sonra da gelip seni oradan alırım, tamam mı?''
''Neden yapacaksın bunu?''
''Çünkü sana yardım etmek istiyorum.''
''Ben neredeyim?''
Halil içini çekti. ''İstanbul'dasın.''
''İstanbul neresi?''
''Dostum, etrafında neler görüyorsun? Yardım etmeme izin ver.''
''Karşımda deniz var.''
Halil sabırla, ''Tamam, güzel.'' diye yanıt verdi. ''Arkanda ne var peki?''
''Bir arenanın kapısının önündeyim galiba.''
Halil şaşırdı, ''Arena mı?''
''Ben bilmiyorum, öyle bir yere benziyor.''
''Nasıl bir kapısı var? Üzerinde yazan şeyleri okumaya çalış.''
''Okumak mı? Nasıl?''
''Hadi Joseph, okumayı biliyorsun, aklını biraz zorlaman yeterli.'' İnan bana, kısa zamanda düzeleceksin. Sadece kendine yardım et ve sağlıklı düşünmeye çalış. Joseph dönüp stadın kapısının üzerinde yazan harfleri okumaya çalıştı. Zihnini zorlarken çocukluktan o yana öğrendiği veriler teker teker yerine gelmeye başladı. Hangi zaman diliminde olduğunu, hangi dilleri konuşabildiğini, nereden geldiğini anımsıyordu artık. Hafızası yavaş yavaş aydınlanıyordu.
Şey yazıyor. B, J, K...
''Tamam, işte bu kadar. Yarım saat sonra yanındayım. Hiçbir yere ayrılma dostum, tamam mı?''
''Tamam.''
Joseph telefondaki adamın rahatlatıcı ses tonuyla birazcık sakinleşmişti. Yolun karşısına geçip caminin yanındaki çay bahçesine yöneldi. Açlık içini eziyordu. Büfenin önünde durup tezgaha dizilmiş ekmekleri ve ocakta kaynayan çaydanlığı parmağıyla işaret ederek gösterdi. İçeride uyuklayan adam yerinden doğrulup mırıldandı.
''Bir tost, bir de çay, doğru mu?''
Joseph başını salladı.
''Tamamdır abi, bir dakika bekle.''
Büfeci tost makinesini yağlayıp içine ekmeği attı ve bastırdı. Tostun hazırlanmasını beklerken ince belli bir bardağa çay koyup tezgahın üstüne bıraktı.
''3 milyon güzel abim.''
Söylenenleri anlamayan Joseph adama boş gözlerle bakıyordu. Büfeci yüzünü ekşitti. ''Hayda, sabah sabah.'' Kasadan 5 milyonluk bir kağıt para alıp gösterdi. Joseph şaşkınlıkla gülümsedi, paltosunun cebinden cüzdanını çıkartıp açtı ve tezgaha doğru uzattı. Büfeci paraların arasından 5 dolar çekip aldıktan sonra başını sallayarak teşekkür etti. Joseph'in elinde tuttuğu çay bardağının sıcaklığı sabahın ayazıyla buz tutmuş parmaklarını çözmüştü. Tosttan bir lokma aldı. Sıcak çayı yudumlamasıyla birlikte içi ısınmıştı. 06:16 Halil otoparka girip arabayı durdurdu. Anahtarı kontaktan çekerken deniz kenarında ellerini karnında kavuşturmuş halde donmamak için bir o yana bir buna yana yürüyen Joseph'i gördü. Arabadan inip 15 metre ötesindeki arkadaşına seslendi. ''Joseph!'' Sabah pusunun düştüğü dalgaların sesine karışan martı çığlıkları arasından duydu onun sesini Joseph ve dönüp baktı. Bir adam hızlı adımlarla kendisine doğru yürüyordu. Yaklaştıkça netleşen yüz, hafızasında yeni resimler canlandırıyordu. Nihayet Halil'i hatırladı. ''Halil, donmuşsun burada.'' dedi kaygı yüklü bir sesle. ''Yüzün kıpkırmızı olmuş, iyi misin?''
''Nasıl olabilirim sence?''
Halil gülümsedi. ''En azından konuşabiliyorsun.''
En azından hayattayım.
Hadi dostum, arabaya gidip biraz ısınalım. Ben bile üşüdüm bu rüzgarda. Kim bilir sen ne haldesin.
Koluna girip onu arabaya götürdü. Yolcu tarafındaki kapıyı açıp oturmasını bekledi. Sonra koşarak direksiyona geçti ve motoru çalıştırarak kaloriferi sonuna kadar açtı.
Karnın aç mı?
Bir şeyler yedim, sağ ol.
Halil birkaç saniye düşünüp çekinerek sordu.
Ne kadarını hatırlıyorsun?
Hatırlayabildiğim kadarını diye terslendi.
Ben kimim?
Kimin kim olduğunu kim bilebilir?
Güzel cevap da, Halil konuyu değiştirdi. Mutlu yıllar dostum. Umarım çok kötü bir gece geçirmemişsindir. Merak ediyorum neler olup bittiğini.
Joseph paltosunun düğmelerini açtı. Donmak üzere olan elleri ve ayakları arabanın kaloriferinden gelen sıcak havayla çözülmeye başlamıştı. Boynunda asılı duran fotoğraf makinesine baktı. Önceki geceyle ilgili olarak hatırladığı son kare, kilisenin önünde resim çekmek için beklediği anı yansıtıyordu.
Çok kalabalıktı. Yorucu ve karmaşık geçti. Özetle böyle.
Tamam, seni daha fazla yormak istemiyorum. Kendine gelmen için seni bir yere götüreceğim.
Nereye?
Ruhsal dinginliğe kavuşacağım bir mabede.
Bir zaman tünelini daha kaldırabileceğimi sanmıyorum dostum. Otele gidip uyumak daha iyi olur bence.
Halil omuz silkerek sen bilirsin dedi. Uyumadan önce birazcık rahatlamış olursun.
Joseph içini çekti.
Pekala.
Gidelim.
Halil arabayı çalıştırıp otoparktan çıktı ve stadın yanından Taksim istikametine döndü. 10 dakika boyunca hiç konuşmadan yol aldılar. Yılbaşının ertesi günü ve erken saatler olması nedeniyle yollarda sadece birkaç otobüs vardı. Joseph yan camdan dışarıya bakarken düşüncelerine hakim olmak için kendini zorluyordu. Mümkün olduğunca az düşünmek istiyordu. Halil Pera muhitine ulaşınca arabayı kat otoparkına soktu. Park ettikten sonra Joseph'e döndü. Haydi gidelim. Arabadan inip karşılarında duran merdivene doğru yürüdüler. İstiklal Caddesi'nin sonunda yer alan tarihi metro tünelinin önünden geçip Galip Dede Caddesi'ne döndüler. Andezit taşından yapılmış eski yoldan 10 metre kadar aşağıya inip durdular.
Halil, seninle 508 yıl öncesine geldik dedi. Umarım bekçi uyanmıştır.
Mevlana'nın torunlarından Semai Mehmet Dede'nin Sultan II. Beyazıt zamanında yaptırdığı Galata Mevlevi Hanesi'nin mermer kemerli yeşil demir kapısının önündeydiler. Joseph başını kaldırıp kemerin 50 santimetre kadar üzerine altın varakla işlenmiş, Osmanlı turasına ve Arap alfabesiyle yazılmış yazılara baktı. Mevlevi hanenin etrafında sıralanmış müzik mağazaları henüz açılmamıştı. Yoldan geçen birkaç kişi dışında sokak boştu. Halil koyu yeşile boyanmış parmaklıklı kapının eteğindeki demir plakaya vurarak seslendi.
''Kimse yok mu?''
Bahçenin dibinde bir hareket sezince tekrar bağırdı.
''Bakar mısın?''
Bekçi en uçtaki binadan çıktı ve dışarıda bekleyen yabancılara kuşkulu gözlerle bakarak giriş kapısına doğru ilerledi. Halil'i görünce birkaç saniye şaşırmış gibi duraksadı, sonra gülümsedi.
''Hoş geldin Halil Bey!''
''Günaydınlar olsun, müsaade edersen 5 dakika girip çıkmak istiyoruz. Arkadaşıma göstermek istedim.''
''Elbette, müsaadesizim, buyurun.''
Pantolonunun kemerine bağlı anahtarlığın arasından birini çekip kilide soktu, sonra demir kapının sağ kanadını kendine doğru çekerek misafirleri içeriye buyur etti.
''Halil, teşekkür ederim.'' dedi. ''Fazla kalmayacağız.''
Joseph onun peşi sıra sessiz adımlarla avluya girdi. Birlikte avlunun ortasına inşa edilmiş 2 katlı tarihi ahşap binaya doğru yürüdüler. Kapıdan geçtikleri andan itibaren Joseph'in içi huzurla dolmaya başlamıştı. Bakışlarını Mevlevi hanenin bahçesindeki mezarlarda dolaştırıp Halil'e döndü.
Kimlerin mezarı bunlar?
Şeyh Galip'in türbesi o, önünde durduğun. Eski zaman aşıklarının kabirleri bunlar. Gönüllerini aşka adamış dervişlerin, şeyhlerin mezarları.
Joseph, neden geldik buraya diye sordu.
Azıcık koklamak, birazcık dinlemek için.
Müze olarak kullanılan 2 katlı ahşap binanın alt katında dervişlerin çile doldurmak için girdiği, her biri en fazla 5 metrekare büyüklüğünde olan hücreler vardı. Ahşap kafeslerle bölümlere ayrılmış olan üst kattaysa divan şairlerinin divanları ve Mevlevi hanede yetişmiş dervişlerin el yazmaları bulunuyordu. Sekizgen planlı semahanenin kapısından içeri girdikten sonra Türk musikisinin geleneksel enstrümanlarının ve Mevlevi kültürüne ait eserlerin sergilendiği bölümün önünde durdular. Halil genelde izin verilmediğini bilmesine rağmen uzanıp neylerden birini aldı. Joseph girdikleri binanın huzur dolu havasından çok etkilenmiş ve rahatlamıştı.
Halil'in neyi üflemesiyle birlikte göz kapakları düştü. Karmaşık düşünceleri efkârlı ney sesiyle dağılıp gidiyordu. Derin soluklar almaya başladı. Sabah makamından yapılan ney taksimi semahaneyi sarmış, dalga dalga avluya taşmaya başlamıştı. Joseph'in ayakları yerden kesilmiş gibiydi. Vücudu olduğu yerde eriyip damla damla ayrılacaktı sanki. Yaşanan ana sabitlenip öylece durmak geliyordu içinden. Gözlerini bir daha hiç açmamak, bir hiç olup kaybolmak istiyordu. Vücudunun etrafını, içini gıcıklayan esintiyi hissediyordu. Etrafını saran yüzlerce rengarenk kelebeğin kanat çırpışlarını hayal ediyordu. Başının üstünde dönüyorlardı. Onu omuzlarından kaldırıp götürecek gibiydiler. Derin bir sarhoşluğa kapılmıştı Joseph ve ney sesinin kesilmesiyle birlikte sırtından itilmiş gibi sendeledi.
Durma ne olur, devam et.
Halil neyi üflerken yana eğdiği boynunu düzeltti ve Nil Vadisi'nden getirilen kamıştan yapılmış neyin 9 boğumunu da teker teker okşadı. Fil dişi baş parıyı dudaklarına götürüp boynunu tekrar hafifçe eğdi ve üflemeye başladı. Bu kez ferah feza makamından çalmaya başladı. İçini saran melodiyle birlikte Joseph'in vücudu giderek ağırlaşıyordu. Gözlerini açmadan yere diz çöktü ve dinlemeye devam etti. Ruhu yangına dönmüş bir ateşin içinden yükselen kıvılcım gibi karışıyordu rüzgara. Sonsuzluğun içinde bir kum tanesinden ibaret olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyordu. Değersizliğine yanarak boynunu büktü. Gerçekte ait olduğu yere dönme aşkıyla tutuşuyordu içi. Neyin sesi kesildikten sonra bile olduğu yerden kalkamadı. Gözlerini hala açamamıştı. Joseph'i semahanede yalnız bırakan Halil sessizce avluya çıktı. Kapının önünde beklerken yanına bekçi geldi. Semahaneden taşan ney sesini duymamış gibi davranıyordu.
"Epey zamandır gelmiyordunuz Halil Bey," dedi. "Özledik sizi."
"Haklısın, hayat gailesi işte. Bahanesi bile aslından yalan."
"Gönül ait olduğu yeri bilse de vücut başka alemde gezermiş. Varsın gelsin. Geleceği yer birdir."
"Bu sabah formundasın yine Eşref Efendi. Ağzına sağlık."
"Estağfurullah beyim."
O sırada avluya çıkan Joseph'in gözleri dolmuştu. İçini dolduran huzurla yürürken attığı her adımda bir günahını bırakarak hafifliyordu sanki. Halil yüzünü aydınlatan gülümsemeyle parlayan siyah gözlerini kısarak "Şimdi nasıl hissediyorsun kendini?" diye sordu.
"Yeniden doğmuş gibi."
"Öyleyse yapacağımız çok iş var demektir. Ne de olsa koca bir hayat var önünde. Gidelim mi artık?" 07:15 Joseph 508 numaralı odanın kapısını açıp içeriye girdi. Paltosunu çıkardıktan sonra aynanın önündeki koltuğa bıraktı. Yatağa oturdu, botlarından kurtuldu. Topuklarının altı morarmış ve şişmişti. Çabucak soyunup çantasının üstünde duran pijamalarını giydi. Uykusuzluk ve yorgunluktan zonklayan göz kapaklarını açık tutmakta zorlanıyordu. Yatağa girip battaniyeye sıkıca sarındı. Az sonra derin ve huzurlu bir uykuya dalmıştı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 185.